Ayrım 10, sayfa 117. Gülcihan'ın dudağının sol kenarının altında bir morluk vardı. Herkes merak etmişti ama ayıp olur diye sormamıştı. Bir ara sanki konu gelivermiş gibi Sül'ün o değilden soru verdi. "Aa, sahi Gülcihan'cığım, çeneni bir yere mi çarptın?" Gülcihan boynunu hafifçe büktü. "İşte biraz kızdırdım." Osman da öylesine vuruverdi. Bütün salon duymuştu. Herkes sustu. Herkes rahatsız olmuştu. Kadın olmanın, metres olmanın, ezilmişliğin, fukaralığın, arkasızlığın belirtisi bir nişan gibi iri bir morluk Gülcihan'ın dudağının kenarında duruyordu. Herkes üzüldü. Kadınların dövülmesi, erkekler ve kadınlar tarafından örtük de olsa kabul görmesine rağmen, nice kadın düzenin bozulmasın diye dayağa katlanırken, bir kadının dayak yediğini söylemesi yine de herkesi üzmüştü. Dayak yiyen bir gruba mensup olmak, dayak yeme potansiyeline sahip olmak onur kırıcıydı. Nurşen ve Melihat hariç salondaki bütün kadınlar erkeklerinden tokatla, yumrukla, çubukla ara ara dayak yerdi. Nurşen, Abdülrezzak Bey'den o güne kadar bir fiske yememişti. Ya bir gün döverse diye düşündü, bütün vücudu ürperdi. Ya bir gün. Melihat, yeni anne olduğu sıralarda ilk eşinden ilk kez ciddi biçimde dayak yemiş, hastanelik olmuştu. İyileşince de dava açıp boşanmıştı. Annesi ve babası boşanmasın diye çok uğraşmıştı. "Yapma kızım, bak çocuğum var. El alemin ağzına sakız olmayalım. Bir iki dayak yedin diye yuvanı bozmaya değmez," demişlerdi. Dinlememişti, yuvasını bozmuştu. Bozmasına da değmişti. Şimdi eşim dediği kocası dövecek olsa, yine ayrılırdı. Melihat, her şeye eyvallah diyen, yurt içinden ve dışından gelen hakaretleri sineye çeken, işgali rahmet zanneden, ezik toplumun, ezik kadınlarının değişime, mutasyona uğramış bir örneğiydi. Feodal erkek egemen toplumlarda muhteşem bir denge vardır. Erkek kadının, ağa marabanın, dünyanın patronları dünya vatandaşlarının, aşkla, şevkle abanır üzerlerine, tepelerine yatar. Hele ki sermaye, halkların ve hakların üzerine yatar. Erkek kadını dövdüğünde, ezdiğinde, ailenin düzeni bozulmasın diye kadından fedakarlık beklenir. Patronlar toplumu ezdiğinde, bu sefer de toplumun düzeni bozulmasın diye toplumdan fedakarlık beklenir. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, işgali rahmet sanan halkımız, kocası değil mi, sever de döver de demiştir. Oysa işgalciler rahmet, kocalar hakim güç sayılmamalıdır. Gerçekten bu dünyada işgalciyi rahmet sanan olmuştur. Örneğin mesela, bu iki kelimeyi yan yana görenler, yanlış diye ayağa fırlarlar. Oysa bu kişiler, dünyadaki çok daha büyük haksızlıklar karşısında, yerlerini kaybetmemek için yerlerinden kalkmazlar. Amerika'nın yerlileri, tanrı sanmışlardı Amerika'ya ilk gelenleri. Daha mesela, Türk Kurtuluş Savaşı'nda, işgal kuvvetleri halifeyi korumak için geldi dedi birileri. Halkımızın %50'si inandı buna. Sonra, öncesi sonrası, toplumun nicesi, sürü çobansız, kadın kocasız olmaz mantığıyla dayakçı kocaları, işkenceci memurları da işgal kuvvetleri gibi rahmet saydı. Biber gazını organik rahmet sandı. Gülcihan, tamam tabii, erkeklerin bizi dövmesi doğru değil ama Osman beni çok seviyor. Türkan, benimki de 3-4 tokat atar ama şimdi kendi yok Allah'ı var. Ne zaman dövse az sonra pişman olur. Özür diler, beni sevdiğini söyler. Yani ben de bırakmayı düşündüm ama zor işte. İyi kötü bir düzenim var. Başında erkeğim var. Vazgeçemiyorsun. Bıraksam, ayrılsam, tek başıma kalsam, kadını erkeği kötü diyecek. O ile başlayan o kelimeyi söyleyecek. Birine ikisine yanaşsam, onlar da dövecek. Bir sürü erkekten dayak yemek yerine, beni sevdiğini söyleyen bir erkekten dayak yemek daha uygun geliyor bana. Türkan ağlamaya başladı. Salon sustu. Herkes üzgündü. Orada bulunan herkes, biraz Gülcihan'a ve Türkan'a, daha da çok kendine acıyordu. Türkan, kadının çaresizliğini vurgulayan bir özet olmuştu. O salonda bulunan kadınların hiçbiri meslek sahibi değildi. Altın bileziği mesleği olmayan kadına önce altın bilezik takar erkekler. Sonra da canları sıkılır döverler. Bu ülke köy enstitülerini kapattığında yalnızca köy enstitülerini, köylünün geleceğini kapatmadı. Kadınları da kapattı. Kadınların geleceğini kapattı. Kadınların geleceğini lağvetti. Tarımı, hayvancılığı kırdı. Kırı kırsalı yok etti. Hepsine mülga dedi. Feodal düzenin, erkek egemen düzenin önünü açtı. Önleri açılan erkekler, önleri açıldığı için olsa gerek, ya kadınları altlarına aldılar ya da dövdüler onları. Sadomasoşist bir ilişki, keyifli ve karlı. Türkan'ın ve daha nice kadının erkeğinden dayak yemeyi kabullenmesi, Melahat'ı televizyonda duyduğu bir sözü hatırlattı. Küçük Şeyler adlı programda şu söylenmişti. Köleliğin en kötüsü gönüllü köleliktir. Erkeği kadından üstün gören kadın gönüllü köledir. Bir kadın bir kez dayak yiyişini affedebilir. Ama bir kadın 5. defa dayak yemiş ise ve eşini affetmişse bu kadın artık dayağı hak ediyor demektir. Bu belki mağduru suçlamaktır. Ancak gönüllü köleler, mağdurlar suçlanmadan nasıl gelişebilir ki? Türkan'ın ağlaması bütün misafirleri üzmüştü. Nalan ev sahibiydi. Havayı yumuşatmak istedi. Bakın ne duydum diye söze girdi. Yakında bizi, Türkiye'nin metreslerini Avrupa Birliği'ne alacaklarmış. Artık dayak da kalmaz. Nurşen, ne alaka? Nalan, şimdi biz metresler nikahlı eşlerin yanında kısmi statülü eş sayılıyoruz ya. Yeterince kısmi statülü olunca tam statüye geçiyormuş Avrupa'da. İnşallah biz de yakında. Melahat, ben kısmi statülü falan değilim. Kocamın tam statülü karısıyım, eşiyim. O yüzden Avrupa'ya ihtiyacım yok benim. Nalan, seni zaten Avrupa'ya da almazlar şekerim. Niye? Sen sendikada falan çalışmışsın. Aykırı düşüncelerin var. Dayak yemeyi sevmiyorsun. Yarı komünist sayılırsın vallahi. Seni o yüzden almazlar Avrupa'ya. Gülcihan, aman biz girelim de. Gülüşmeler oldu. Konular, gruplar değişti. Bir ara Nurşen bir gazi lafı duydu az öteden. Birkaç kadın kıkırdayarak gaziden söz ediyorlardı. Biri, o ne yakışıklı şey öyle dedi. Nurşen elektrik çarpmış gibi irkildi. Kalbi çarpmaya başladı, yüzü kızardı. Anlayan oldu mu diye gözlerini gezdirdi çevrede. Bakan yoktu. Az sonra gaziyi bırakıp başka şeylerden bahsetmeye başladı kadınlar. Nurşen artık çevresindeki konuşmaları duymuyordu. Demek gaziyi başka beğenenler de vardı. O güne kadar Gazi'nin sadece kendisiyle bakıştığını düşünmüştü. Bunu açıkça düşünmemişti ama böyle olması doğaldı. Şimdi bir kaygı kapladı içini. Acaba başkalarıyla da bakışıyor mu diye. Başkalarıyla da bakışsındı. Ne gamdı? Bakışabilirdi. Gazi ile ilişkisi bakışma düzeyinde kalmalıydı. Kalmalı mıydı? Tam bilemedi. Galiba ilişkileri bakışma düzeyinde kalmamalı. Daha da ileri gitmeliydi. Nurşen bunu düşününce tekrar kızardı. Ancak bu sefer gören oldu mu diye etrafına bakmadı. O güne kadar Gazi'ye büyük ölçüde çekingen, mesafeli davranmıştı. Liseli aşıklar gibi yalnızca uzaktan uzağa bakışmışlardı. Biraz daha yakın davranabilirim. En azından yaklaşmasına izin verebilirim diye düşündü. Bunu düşünmek aynı zamanda acı veriyordu. Ayıp olacaktı. Günah olacaktı. Somutça tehlikeli, çok tehlikeli olacaktı. Bir an vazgeçmeyi düşündü. Ama hemen ardından ya bu sitede oturan kadınlardan biriyle yakınlaşırsa düşüncesi geçti aklından. Bu günahtan da, tehlikeden de daha acı geldi bir an. Gazi'nin bu salondaki kadınlardan biriyle yakınlaştığını görmek kaldırılmaz bir yüktü, ölümdü. Üstelik Gazi ile yakınlık heyecan vericiydi, güzeldi. Acı ama gerçekti ki Abdülrezzak Bey ile ilişkisi iyiydi, keyifliydi. Ayrıca derinlerde, ta temelde sağlam temelliydi. Güven vericiydi ilişkisi. Tapulu eviyle onu seven, kollayan, olgun yaştaki erkeğiyle güven içindeydi. Belki toplumun gözünde edindiği aile biraz eğretiydi. Yasal dayanağı sağlam değildi. Bir deprem olsa mesela, kanunlar ailesini korumazdı. Ama her şeye rağmen, geçmiş yaşantılarına nazaran, bugüne kadar hiç girmediği kadar korunaklı bir yerdeydi. Görünen oydu ki, göreceli bile olsa, artık bir yuvası, bir ailesi vardı. Bir evin bir kızıydı. Bir evin her istediği yapılan biraz nazlı, biraz fettan bir kızıydı. Şimdi düzenini bozmadan, biraz sağa sola bakmak, biraz çapkınlık yapmak ne yazardı? Çapkınlık yapsa ne yazardı? Allah baba günah yazardı. İyi de günah yaşamında zaten vardı. Nurşen böyle düşündü. İki birden yeteri kadar fazla sayılmazdı. Nurşen hiç farkında değildi ama belki de Gazi'ye meyledince geçmişteki birilerinden hiç görünmeyen bir intikam alacaktı. Kurtuluş Savaşı'nda İntikam Tepe vardı da, aşıkların makamında İntikam Tepe olmaz mıydı? Nedenin, niçinin farkında değildi Nurşen ama Gazi'yi istediğini açıkça fark ediyordu. Giderek salondaki canlı ortam, masadaki rengarenk yiyecekler, kadınların gökkuşağı görüntülü elbiseleri, perdelerin, duvar kağıtlarının, halının renkleri, Nurşen'in gözünde riyahasını, rengini kaybetti. Giderek gazili görüntüler kapladı zihnini. Vakit akşamüstüydü. Az sonra kalkıp gitse gaziye rastlayabilirdi. Sehpalar dağıtıldı, servis tabakları yerleştirildi. Artık servis başlayacaktı. Nalan, Neşe'nin de haberi vardı ama... Ayşe, kızlar, duydunuz mu? Neşe'nin başı dertte. Hangi Neşe? Şu baş taraftaki villada oturan. Ahmet Bey'le hani. Ne olmuş? Sormayın, felaket. Ay, çıldırtma kız, ne olmuş? Hamile mi kalmış? Birkaç kadın kulaklarını çekti. Allah saklasın anlamında tahtaya vurdular ellerini. Metresler için en büyük felaket hamile kalmaktı. Bir diğer kadın da sordu. Hamile mi kalmış? Daha kötüsü. Yapma işi. Daha kötüsü ne olabilir ki? Ahmet Bey'le ayrılıyorlar mı yoksa? Yaklaştınız. Bulmaca mı soruyorsun kız? Öyle yaklaştın maklaştın. Ahmet Bey'in karısı kocasının metres tuttuğunu, Neşe'yi duymuş. Grupta genel bir sessizlik oldu. Nikahlı eşlerin, kocalarının gizli ilişkilerini, metreslerini öğrenmeleri olaydı. Metres hanımlar için ikircikli, ikilemli bir olaydı. Bir resmi nikahlı eş, kocasının bir metresi olduğunu öğrendiğinde, bu olay o metres için bir felaketti. Ancak bu deşifre olma olayı, bir başkasının başına geldiğinde, diğer metresler için çok keyifli bir dedikodu malzemesi çıkardı ortaya. Ay, nasıl öğrenmiş? Bilmem, öğrenmiş işte. Neşe ne yapmış, Neşe ne yapmış? Ne yapsın, perişan olmuş. Nalan, ay ben de bu niye gelmedi diyordum, demek bu yüzden. Çıkınca bir uğrayalım. Uğrayalım, kim bilir nasıl üzülmüştür. Ama bak şekerim, kabahat bunlarda. Niçin saklayamadınız böyle önemli bir şeyi? İnsan biraz dikkat eder. Bence Neşe'nin dikkatsizliğidir. Olur olmaz telefon edip kadını uyandırmıştır. Bizim için en önemli konu gizlilik. Dikkatli olacaksın. Mesaj çekeceksin şekerim. Kimi zırt pırt telefon ediyor. Sesini mi özledin? Mesaj mesaj. Ama insan arada sesini de duymak istiyor be abla. Mesaj da garantili değil ki. Birçok salak mesaj çekerken yakalanıyor. Ahmet Bey'in karısı, Bahriye mi neymiş adı, kıyameti koparmış. Ay, bu nikahlı eşler hep böyle. Ellerindekinin kıymetini bilmezler. Ellerinden kaçırınca da kıyametleri koparırlar. Sen 30 yıllık evliyim diye, nikahım var diye güven, ne bir makyaj, ne bir cilve, odun gibi otur öyle. Sonra da kocan başka kadınlara bakmasın de. Sen bok diye atarsan başkası hap diye yutar. Erkek bu. Tabii ki bakacak, duvara değil güzele bakacak. Hayatım, bu nikahlı haspalar nikahı tapu zannediyorlar. Ömür boyu benim sanıyorlar. Kendilerine bakmıyorlar. Alıyorlar kiloları, alıyorlar kiloları, giyiyorlar üstüne yüz yuvarlak pardesüyü, duba gibi oluyorlar. Melihat, bakın ne geldi aklıma. Adem babamızın nikahlı eşi Havva anamızdı. Havva anamız günaha soktu kocasını, cennetten kovdurdu. Dünyada yaşayan Adem ve oğulları ölüp de cennete gidince kim karşıladı onları? Huriler. Ay abla, ne güzel söyledin valla. Şimdi şu mu yani? Nikahlı eş, erkeğe günaha sokan, metres ise cennetteki huri. Birkaç kadın gülerek alkışladı. Alkışlayanlardan biri, erkeği kadın ateşler, nikahlı eş ateşleyemez ise, iş metrese düşer. Biz kimseye ayartmadık Allah şahit, onlar gelip bizi buldular. Nikahlı eşler, kocalarını metreslerinin ayarttığını sanırmış. Ayol biz ayartabilseydik, bekar, dul birilerini ayartır da nikah kıydırırdık. Bu Ahmet Bey'in karısı buralara gelir de Neşe'yi üzer mi acaba? Aman gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Gazi ne yapar ne eder, kucaklar onu kapının önüne koyar. Bu Gazi de pek sağlam çocuk. Nurşen terledi. Konu yine Gazi'ye gelmişti. Çay servisi başladı. Tam o sırada uzaklarda, bir büyük şehirde Ahmet Bey'in evinde bir dram yaşanıyordu. Bahriye Hanım yakın bir akrabasıyla birlikteydi. Teyzesinin kızı olan Güler Hanım, bunca yıl can dostu, sırdaşı olmuştu Bahriye Hanım'ın. Bahriye Hanım bir aydır öfke, üzüntü, çaresizlik içindeydi. İnsanlara, dünyaya karşı güveni sarsılmıştı. Geçmişteki tüm anılar dahil, yaşamın anlamı değişmişti gözünde. Güler Hanım da yıllar öncesinde kocası tarafından aldatılmıştı. Onun en iyi Güler anlardı. Bahriye Hanım ara ara ağlayarak, olup biteni, daha çok da içinde olup biteni, aslında olan ama henüz bitmeyen şeyleri anlatıyordu. Üç cümlede bir, "Ah Ahmet, bunu bana nasıl yaparsın?" diyordu. Ama işin aslı, her iki kadın da Ahmet Bey'i suçlamıyor, tüm sorumluluğu o kadına yüklüyorlardı. Her aldatma olayında olduğu gibi, bu olayda da sorumluluğun yaklaşık %50'si erkeğe aitti. Ancak iki kadın, yüzlerce yıllık geleneklerle gelen bir formülü kullandıkları için %100 kadını suçluyorlardı. Bahriye Hanım'ın ve Güler Hanım'ın gözünde Ahmet Bey dahil herkesi aldatan bir kişi vardı. O da metres olacak o kadındı. Bahriye ağlayarak, "Ah Ahmet, bunu bana nasıl yaptın? Ben bunca yıl boşuna mı güvendim sana? Hani bir yastıkta kocayacaktık?" Güler, "Allah kahretsin o şırfıntıyı. Boyu devresin inşallah. Ahmet Bey'in ne suçu var? Göz süzerler, gerdan kırarlar. Erkeğin aklını başından alırlar bu orospular. Ciğerinde yaralar çıksın inşallah." "Ah Gülerim, soruyorum şimdi. Ahmet sen mi ayarttın o orospuyu?" diyorum. "Yok vallahi," diyor. "Peki o mu seni ayarttı?" diyorum. "Ona da yok," diyor. "Peki nasıl oldu bu iş?" diyorum. "Takdiri ilahi," diyor. "Tövbe ya Rabbim. Rabbim böyle bir şey takdir eder mi? Siz yapmışsınızdır. En azı o şırfıntı yapmıştır," diyorum. Benimkinde ses yok. "Tabii ki o karı ayarttı hayatım. Cüzi iradesiyle yaptı o karı, eminim. Bu orospuların habbecik bir cüzi iradeleri vardır. Onunla da erkekleri kandırırlar. Külliyen mutsuz ederler aileyi, cümle alemi. Sen biliyorsun bu adam evlidir. Yuvası vardır, mazbuttur. Daha ne giriyorsun araya be kahpe?" Güler, "Ahmet Bey melek gibi adamdır. Ne içki ne sigara. İşinde itikadında. Namuslu, dürüst, fakir fukara babası. Okancı kuyruk sallamasa yüzüne bakmaz da ayol. Neydi o kaltağın adı?" "Neşe." "Ay, neşesiz kalır inşallah. İki gözü önüne akar inşallah. Kocan diye söylemiyorum. Maşallah, boylu poslu, yakışıklı. Yer titriyor vallahi yere bastı mı. Dağ gibi, aslan gibi erkek vallahi. Tok sesli, melul bakışlı. Üstelik varlıklı. Kaptı güzelim erkeği orospu. Hiç bırakırlar mı? Aslan gibiydi kocam. Kendi aslan ruhu pamuk. Bir alırdı kollarına, bulutların üstüne çıktım sanırdım gençliğimizde. Ah gitti, ah gitti. Açık göz aldı gitti. Lokum gibi erkeği bırakır mı şimdi? Bak şimdi, adım gibi eminim, aha şuraya yazıyorum. Ahmet Bey'in şu kadarcık suçu yoktur bu olayda. Aklına bile gelmez de okancık kandırması. Ah Ahmet, bana bunu niye yaptın? Uçtu gitti onca yıllık düzenim. Biliyor musun, ben Ahmet Bey gibi namuslu kibar adam görmedim. Sokakta ne kadına bakar ne kıza. Önüne bakarak yürür vallahi. Bir selam verecek olsam başını eğer. Yüzüme bakmadan verir vallahi. Öyle bazı erkekler gibi kadının göğsüne kalçasına dikmez gözlerini. Bugüne kadar adap dışı bir defa bile bakmadı. Şimdi böyle bir erkek metres tutar mı? Tutmaz. O azgın aşüfte çelmiştir aklını kesin. Dün nikah resimlerimize baktım. Hepsi siyah beyaz, hepsi kara. Nasıl gurur duymuştum onlarla bugüne kadar. Hepsini yırtıp atmak geçti içimden. Atamadım. Erkeği rezil eden de kadındır, vezir eden de. İçim yanıyor Güler. Bunca yıl bu evler, bu eşyalar, bu elbiseler hiçbiri benim değilmiş meğer. Hep kendimi kandırmışım. Geçecek bir tane. Allah sabrını verecek. Niye? Niçin böyle? Bir şey söylesene. Güzel değilsin dese, çirkinsin dese, evine bakmıyorsun, kadınlık görevini yapmıyorsun dese, içim yanmayacak. Bileceğim ki bir eksiğim var. Ama ben niye eksik yaptım bilemiyorum. Ne yapsaydım başıma bu gelmezdi bilemiyorum. Senin hiçbir eksiğin yok hayatım. Eksiklik o orospuda. Parası eksikti, paralı erkeğe asıldı. O yüzden bunlar geldi başına. Hem yakışıklı hem paralı. Bugün olmasa yarın. Balta olup asılırdı birisi. Sende eksik yok. Allah beni kahretsin. Zaten kahrolmuşum, yok etsin. Ay, Allah saklasın. Niye sen kahroluyormuşsun? Allah o şırfıntıyı kahretsin. Fahişe bunlar, fahişe de. Adları kibara çıkmış. Ücretleri zamlı diye. Fahişe bir gece yatıp 100 lira alıyor, bu metresler bir yıl yatıp 100 bin liralık daire alıyorlar. Ahmet Bey ne almış bu kerhane güzelini? Gazetelerde ilanı vardı hani, Metristepe villaları diye. Oradan bir villa almış, tapulu. Zehir zıkkım olsun. Gençliğimizde yıllarca sıkıntı çektik. İki oda bir salonda 3 çocuk büyüttüm. Daha yakın zamanlara kadar gıdım gıdım aldım her şeyi. Yarımşar kilo sebzeyi, meyveyi. Tam işleri düzeldi, rahata erdik, bir geniş daire aldık, bu tuttu metresine bir villa hediye etti. Bir ömür boyu birlikteliğe bir daire, bir yıllık metrese bir villa. Bak bu dairenin tapusu da benim üstüme değil, ha, Ahmet'in üstüne. Ne yaparsın? Karı metres farkı. Güzel kardeşim, bu dünyada adalet arama. Sen mi değerlisin, o şırfıntı mı? Cenab-ı Hak bilir aradaki farkı. Şeytan diyor ki bazen güler, çık git bu dünyada. Bir yüksekten at kendini aşağıdaki aşağılıkların arasına. Bir çığlıkta bitsin işin. Geber git. İyisi kötüsü bir çığlıkla başlayıp bir çığlık gibi bir çığlıkta bitmiyor mu bu yaşam? Bak böyle konuşma. Bir fahişe namussuzluk etti diye sen niye öylesin ki? Yok, ben boşanmalıyım. Bu hakareti kabul edemem. Bak, hakarete uğradım diye boşanırsan iltifat etmiş olursun o iffetsize. Hemen nikahı kıydırır kocana. Bunca kahrını çekmişsin bu evliliğin. Yaşlılığında niye yalnız kalasın? Sakın boşanma. Boşanırsan ben yiyemedim, al sen ye olur. Bazen de mahkemeye vereyim diyorum. Avukata danıştım. Bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra en geç 6 ay içinde mahkemeye başvurmazsan hakkını kaybediyormuşsun. Bir ay bitti bile. 5 ayım kaldı. 7 ay sonra başvurunca niye olmuyormuş? İlk 6 ayda başvurmazsam durumu kabullendim sayıyormuş kanun. Vay be, kanun da kadınları biliyor. Bunlar kolayca boşayamaz kocalarını diyor. Elini çabuk tutmazsan o da erkeklerden yana. Şahitlerim var Güler, mahkemeye vereceğim. Verme anne, yoksa düzenin bozulur. Aldattıysa aldattı, bari düzenini bozma. Ya da diyorum bazen, kalkıp Metristepe'ye gideyim de saçını başını yolayım şu kaltığın. Bak bu olur işte. Sonunda iki kadın, yanlarına birkaç kadın daha alıp Metristepe'ye gitmeye karar verdiler. Bahriye Hanım, giderek artan bir tempoyla, o aşüftenin saçlarını yolacağım, tırnak içinde bırakacağım yüzünü demeye başladı. Cidden gideceklerdi. Ayrım sonu, sayfa 130.